Ayrım 9 Havaalanı Arthur Hailey Sayfa 98 Mel karısını dinlerken patlamak üzere olduğunu anlıyordu. Telefonun öbür ucunda iyice dikilmiş, ince topuklarıyla boyu 1.65'i buluyordu. Şimşekler saçan mavi gözleri, sarı saçlı özenle yapılmış ve geriye kaykılmış başıyla öfkelendiği zaman edindiği o meydan okuyan duruşu kolayca gözünün önüne getiriyordu. Evliliklerinin başında Cindy'nin öfke nöbetlerini kılını kıpırdatmadan karşılayışının nedenlerinden biri de hiç kuşkusuz buydu. Cindy coştukça Mel'e daha çekici geliyordu. Böyle anlarda bacaklardan başlayıp, Cindy'nin bacakları nefis, yaşıtı olan kadınların çoğununkinden daha güzeldi, belirli aralıklarla iştah açıcı vücudunun bütün köşelerinde gezinerek karısını ayrıntılarıyla incelemeye koyulurdu. Bu sessiz denetim düzenli olarak aralarında fiziki bir beraberlik doğurur, sonucu önceden belirleyen bir sabırsızlıkla birbirlerine yaklaşmaya, dokunmaya iten karşılıklı bir atılım yaratırdı. Cindy kocasıyla kendisini yutuveren bu şehvet boşalımında öfkesinin nedenini hep unuturdu. Doymak bilmez, acıt canımı, hadi seni acıt canımı diye inleyerek hırpalardı Mel'i. Sonunda kımıldayamaz olur, kavgalarına yeniden başlayacak gücü kendilerinde bulamazlardı. Tabii bu tutum daha o çağda Mel'in temel özelliğini fark ettiği anlaşmazlıkları çözümlemekten çok bir kenara itmek amacını güdüyordu. Yıllar geçip aralarındaki bağ ılındıkça çıkış yolu bulamayan anlaşmazlıklar günden güne artmaya koyulmuştu. Yatakta barışma yoluna başvuramayan ya da başvurmak istemeyen karı koca son bir yıl içinde geçici olduğu kadar da rastlantıya kalmış aralıklı fiziksel ilişkiler kurmuşlardı. Cinsel yönden doyumsuz olan Cindy, anlaşmazlığın doruğa vardığı son aylarda bile bu alanda tam bir kayıtsızlık göstermişti. Mel şaşmıştı karısının bu tutumuna. Cindy kendine bir sevgili mi bulmuştu yoksa? Her şey bir yana mümkündü bu. Mel de işin bu yanıyla ilgilenmek gerektiğini düşünüyordu. Ne yazık ki aldırış etmemek çok daha kolaydı. Telefonun öbür ucunda Cindy soluk almak için susmak zorunda kalmıştı. Mel hemen fırsattan yararlandı. Önceden yaptığım bir takım hazırlıkları düzenli olarak mahvetmeye çalıştığım yok. Bu tür toplantıları gereksiz ve hafif bulsam bile onda dokuzuna boyun eğiyor istediğini yapıyorum. Oysa evde çocuklarla birkaç saat geçirmek benim için bu toplantılardan her zaman yeğdir. Bütün söylediklerin saçma sapan şeyler, bunu sen de biliyorsun. Mel parmaklarının ahize üzerinde kenetlendiğini hissetti. Yine de karısının son sözlerinin belirli ölçüde doğru olduğunu kabul etmek zorundaydı. Birkaç saat önce evine dönebileceği halde alanda kalmak için bahaneler uydurup kaç kere geciktiğini hatırlamıştı. Bunun da nedeni sadece yeni bir kavgadan kaçmaktı. Böyle anlarda kızlarını da pek düşünmezdi. Şimdilik havaalanında kalma gerekçesi çok yerinde de olsa onlardan söz etmemeliydi. Beni iyi dinle diye devam etti. Geçen yıl birlikte gittiğimiz yerlerin hesabını tuttum. Beni sürüklemek istediğin 57 hayır yemeğinden 45'ine gelmişim. Bu da azımsanacak bir sonuç değil. Ne kadar da güzel diye tısladı Cindy. Seni duyan da bir futbol takımının attığı golleri sayıyorsun sanır. Ben gol kralı değilim, senin karınım. Karım olduğunu unutmam söz konusu değil. Karım olduğun için fırsat bulur bulmaz bulunduğun yere geleceğim. Fırtına yüzünden işimin başında kalmam gerektiğini diğer konuklara anlatırsın olur biter. Dostlarından bazılarının şehrimizde bir havaalanı olduğundan haberleri vardır sanırım. Hem bu geceki parlak gösterinin nedenini söyler misin? Geçen hafta anlatmıştım. Gelecek ay Archie'de ona çocuklarına yardım derneğinin vereceği maskeli baloyu hazırlamak üzere düzenlenen bir kokteyl yemek. Basına da haber verildi. Gazeteciler, foto muhabirleri bulunacak. İşte acele etmeni istemesinin nedeni diye düşündüm ben. Benim kolumda fotoğrafçıların daha çok dikkatini çekecek. Yarınki gazetelerin sosyete sayfasında yer alabilmesi olanağı daha kuvvetlenecek. Dernek yönetim kurulu üyelerinin çoğu kocalarıyla geldiler diye diretiyordu Cindy. Elimden bir şey gelmez diye homurdandı Mel. Bütün bunlar Archidona çocuklarına yardım etmek için mi? Hangi Archidona? Aynı adı taşıyan iki şehir var. Biri Ekvator'da, diğeri İspanya'da. Cindy ilk kez durakladı. Ne önemi var dedi sonra öfkeli. Saçma sapan sorular sormanın hiç sırası değil. Mel az kaldı bir kahkaha koy verecekti. Cindy hangi şehrin söz konusu olduğunu bile bilmiyordu. Bir kere daha varılacak hedeften değil, tanımasına fırsat vereceği kişilerden ötürü katılıyordu hayır işine. Alaycı bir sesle, kaç kez mektup almayı umuyorsun diye sordu. Ne demek istediğini anlamıyorum. Çok iyi anlıyorsun. Sosyeteye şehrin kibarları arasına girmeye aday olan kişi, daha önce bu çevre tarafından kabul edilen 8 kişiden tavsiye mektubu getirmek zorundaydı. Mel'in bildiği kadarıyla Cindy henüz 4 mektup sağlayabilmişti. Yeter Mel, en ufak bir imalı söze yeltenirsen. Mel amansızca devam etti sözlerine. Yoksa son ikisi gibi karşılığında para vermeye hazır mısın? İğrençsin diye bağırdı genç kadın. Kayıt satın alınmaz, imkansızdır bu. Yok canım, bankada ortak hesabımız bulunduğunu unutuyor musun? Verdiğin çekleri gördüm. Bir sessizlik oldu. Cindy kendini toplamakta güçlük çekiyordu herhalde. Sonunda gergin, vahşi bir sesle ''Dikkat et Mel'' diye mırıldandı. ''Gecikmeden buraya gelmekte çıkarım büyük. Aksi halde ya da şu sıra söylediğin saçmalıkları tekrarlamak üzere gelirsen aramızda her şey biter, anlaşıldı mı?'' ''Pek emin değilim.'' Mel elinde olmaksızın geriledi. Bu anın büyük önem taşıdığını hissediyordu. Ne demek istediğini açıklasan. Bulmaya çalış diyerek sözünü kesen Cindy telefonu kapadı. Mel çalışma odasına dönerken öfkesine gem vurmak için kendini iyice zorluyordu. Her zamanki soğukkanlılığını yitirmişti, kızgınlıktan boğulacak gibiydi. Yalnız Cindy'nin yüzünden değil, karısının tutumuyla artan öfkesine başka unsurlar da eklenmişti. Havaalanının çağdaş düzeye getirilmesi için harcadığı çabaların sonuçsuz kalması, havacılık politikası sorumlularının görüşlerini paylaşmaz oluşu, kişisel isteklerinin bir yere varmayacağının anlaşılması gibi. Bir de aile yuvasının kaçınılmaz şekilde çöküşü vardı. Bu çocuklarını da elden kaçıracağı anlamına geliyordu. Kısacası gerek meslek hayatında ve gerekse özel hayatında her yönden başarısızlığa uğramıştı. Çalışma odasına girer girmez bir sigara yaktı. İlk nefesi çekince de tabloya bastırdı. Her şey gibi tütünün de bu gece acı bir tadı vardı. Odayı geçerken az önce ayağında beliren ağrının daha da arttığını, yara yerinin iyiden iyiye sancıdığını hissetti. Dişlerini sıkıp kendini koltuğa attı, başını elleri arasına aldı. Telefonun ziliyle yerinden sıçradı. Birkaç saniye süreyle cevap verip vermemesi gerektiğini düşündü. Sonra telefon zilinin pencerenin yanındaki küçük masanın üstünde duran alarm mekanizmasına bağlı kırmızı araçtan geldiğini fark etti. İki adımda kırmızı telefona ulaştı. ''Bakersfield, sizi dinliyorum.'' Kontrol kulesi şefinin sesini hemen tanıdı. ''Burası hava kontrol kulesi. Üçüncü derecede önemli öncelik isteyen bir uçuş var.'' 9. Kısım. Mel'in kardeşi Kate Bakersfield radar odasındaki 8 saatlik çalışmasının 3'te 1'ini doldurmuştu. Burası kulenin sondan bir önceki katında geniş bir salondu. Hava kontrol görevlilerinin yerde ve alan çevresindeki hava boşluğunda gidip gelen uçakların hareketini düzenlediği yuvarlak ve camlı odanın tam altındaydı. Radar bölümünün etki alanı bu mahalli çerçeveyi aşıyor, en yakın hava trafik merkezlerine de uzanıyordu. Genellikle havaalanından uzakta yer alan bu merkezler, başlıca hava koridorunda uçakların geliş gidişini düzenliyorlardı. Kulenin tepesindeki yuvarlak odanın tersine radar odasının penceresi yoktu. 10 teknisyen ve denetimci gece gündüz yarı karanlıkta, daha doğrusu tavana gömülü mat camlı ampullerin cılız ışığında çalışıyorlardı. Çevrelerinde çeşitli araçlar, ekranlar, komuta tabloları, radyo ulaşım panoları, dört duvarı kaplıyordu. Elektronik araçların hassaslığı yüzünden odada ısı yaz kış 23 derecede tutulduğundan herkes gömlekle iş görüyordu. Radar odasına girildiğinde edinilen ilk izlenim büyük bir durgunluktu. Yanıltıcı bir izlenimdi bu. Çünkü görünür durgunluk devamlı bir gerilimi gizliyordu. Bu gece fırtına gerilimi daha da arttırmış, son 3 dakika doruğuna ulaştırmıştı. Olaylar kopacak hale gelen bir zemberek üzerine gitgide fazla bastırmakta inat ediyorlardı sanki. Gerilimdeki en son artışın nedeni ekranlar üzerinde belirmesiyle kırmızı ışığı ve uyarıcıyı harekete geçiren yankıydı. Uyarıcı durdurulmuştu ama yankı devam ediyordu. Yemyeşil koca bir karanfil gibi ekranda büyüyen ve güç durumdaki bir uçağı gösteren bu belirti uzmanların deyimiyle bir çifte çiçekti. Havaalanının üstünde fırtınanın göbeğinde mücadele eden ve öncelikle alana inme izni isteyen ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir KC-135 uçağıydı bu. Denetimcilerden biri çifte çiçeğin belirdiği ekran başında görevli Kate Bakersfield'ın yardımına koşmuştu. İkisi iç telefonla en yakın düzenleyicilere, radyo ile de havadaki uçaklara haber vererek gereken uyarıları yapmaktaydılar. Tabii üst kattaki hava kontrol merkezine durum hemen bildirilmişti. Üçüncü derecede alarm isteyen ve yerdeki örgütün tümünü uyaran kontrol kulesi şefiydi. Genel dikkati üzerinde toplayan ekran dik bir cam daire biçimindeydi. Bisiklet tekerleği kadar vardı ve bir konsolun üstünü kaplıyordu. Koyu yeşil renkteki yüzeyine 40 millik bir çevrede hareket halinde bulunan uçakları gösterir parlak noktalar serpiştirilmişti. Uçaklar yer değiştirdikçe parlak noktaların da yeri değişiyordu. Her yankının yanındaki küçücük bir plastik dörtgen söz konusu uçağı belirliyordu. Uzmanlarca resmi olmayan karides avcısı deyimiyle adlandırılan bu dörtgenler yanında durdukları ışığın yer değiştirmesi üzerine elle itiliyordu. Çok daha ileri radar yöntemlerinde dörtgenlerin yerini doğrudan ekranda beliren harfler ve rakamlar alıyordu. Ama bu henüz pek yaygınlaşmamıştı. Üstelik her teknik yenilik gibi yok edilmesi gerekli bir takım aksaklıkları da ortaya koyuyordu. Bu gece hava boşluğu özellikle doluydu. Ekran üzerindeki yankılar sinekler gibi çoğalıyordu sanki. Ekranın önündeki madeni koltuğa oturan Kate öne eğilmişti. Çökük omuzlarından koltuğun kenarlarına yapışan ayaklara kadar ince uzun gövdenin duruşu büyük bir gerilim yansıtıyordu. Delice bakışlı bitik yüz vahşi bir dikkati ortaya koymaktaydı. Ekranın yeşil ışığı gözlerin altındaki mor halkaları daha da belirginleştirmekteydi. Kate Bakersfield'ı bir yıldır görmeyen bir dostu, dış görünüşüyle davranışındaki değişikliğe şaşar kalırdı. Genç yaşta yıpranmış bu adamda geçmişi sevimli ve soğukkanlı gencini görebilmek imkansızdı. Ağabeyi Mel'den 6 yaş küçük olduğu halde şimdi ondan çok daha yaşlı gösteriyordu. Tabii meslektaşları da Kate'deki bu değişikliği fark etmişlerdi. Nedenini de iyi biliyor, gerçekten acıyorlardı ona. Yine de acıma duyguları Kate'e yardım etmelerine yetmiyordu. Görevleri bir an bile başından ayrılmaya fırsat vermeyecek kadar güçtü. Çalışanların şefi olan Wayne Tavis, işi gereği herkesin çekindiği bir çöküntünün ilk belirtilerini zamanında fark edebilmek için yan gözle Kate'in çalışmasını izliyordu. İri yarı ağzını yayarak konuşan Teksaslı Tavis, odanın ortasındaki yüksek koltuğa yerleşmişti. Böylece teknisyenlerin omuzları üstünden çeşitli kesimleri gösteren ekranları gözleyebiliyordu. Koltuğunun altına tekerlek taktırmıştı. Gerektiğinde ayaklarını yere vurarak bir süvari gibi yer değiştiriyor, ayaklarına tıpatıp oturan esnek çizmeleri vardı, kendisine ihtiyaç duyulan köşeye hemen yetişebiliyordu. Tavis her an yerini alabilmek amacıyla bir saatten beri Kate'in yakınında durmaktaydı. Gördüğü kadarıyla her an onun yerine geçmesi gerekebilirdi. Zart zurttan hoşlanan biriydi Tavis ama iyi yürekli ve tatlı bir adamdı. Harekete geçmeye korkuyor, böyle bir kararın Kate'in morali üzerinde çok kötü etkiler yapmasından çekiniyordu. Yine de korktuğu başına gelirse bir an bile beklemeyecekti. Tam o sıra Kate'in ekranına göz atmış fark ettiği şey hiç hoşuna gitmemişti. "Dostum," dedi, şu Braniff, Eastern Airlines'ın Boeing'ine fazla yaklaşıyor. Braniff'i biraz sağa aktarsan, Boeing'i aynı rota üzerinde tutabilirsin. Aslında Kate'in bunu görmesi gerekirdi, oysa fark etmemişti bile. O sırada radar bölümünde çalışanların çoğu hava kuvvetlerine bağlı KC-135 uçağına boş bir yer bulma sorunuyla ilgiliydi. Uçak da 10.000 feet yükseklikten inişe geçmişti. En büyük güçlük jet uçağının hemen altında biner ayak sırayla dizilmiş 5 yolcu uçağının bulunmasından ileri geliyordu. İniş sırası bekleyen bu uçaklar çok sınırlı bir çerçeve içinde dönüp durmaktaydılar. Sağlarında ve sollarında birkaç kilometre ötelerinde başka uçaklar da aynı şekilde sıralanmıştı. İyice aşağıda ise deniz aşırı seferden gelen 3 uçak konmak üzereydi. Bu çeşitli gruplar arasında kalan hareket koridorları da ağız ağıza doluydu. Askeri uçağı çarpma tehlikesi olmadan bu uçak yığınının arasından geçirmek gerçekten büyük ustalık gerektirecekti. İşin kötüsü KC-135'in radyosu arızalanmış, pilotla doğrudan bağlantı kesilmişti. Kate mikrofonun düğmesine bastı. Braniff 829 hemen sağa dönün, yeni rotanız 090. Kate'in boğuk tiz sesi sinirliliğini ortaya koyuyordu. Wayne Tevis'in yan yan kuşkulu bakışlarla kendisini süzdüğünü fark etti. Bir saniye önce tehlikeli şekilde yaklaşan ışıklar ekran üzerinde birbirlerinden ayrılıyorlardı. Braniff'in pilotu yerden söylenenleri yapıyordu. Öyle anlar vardı ki örneğin şimdiki gibi hava trafiğinde görevli teknisyenler pilotların çabukluğundan ötürü Tanrı'ya şükrederlerdi. Rota değiştirmek gerektiğinde yolcuları sarsacak ani manevralar yapmak zorunda kalan kaptan pilotların söylenmesi ihtimali vardı tabii. Genellikle de söylenmekten geri durmazlardı. Ama hemen sözcüğünün ardından gelen emri duyduklarında önce emre boyun eğer ardından söver sayarlardı. Bir dakika kadar sonra Braniff'le aynı yükseklikte bulunan Eastern Airlines uçağının rotasını yeniden değiştirmek gerekecekti. Arada da TWA'in iki uçağına da yön verilecek. Biri henüz epey yüksekte, diğeri iyice alçalmıştı. Bir Lake Central Conveyor'e Air Canada'ya bağlı bir Vanguard ve ekranda yeni beliren Swiss Air'in karaveline yol gösterilecekti. KC-135 yere inmedikçe bütün bu uçaklar zigzaklı ve küçük parçalara bölünmüş bir yol izleyeceklerdi. Her ne pahasına olursa olsun komşu kesimlere sokulmamaları gerekirdi. Görüldüğü gibi çok karışık bir satranç oyunuydu bu. Özelliği de taşların değişik yüksekliklerde bulunuşu ve saatte birkaç yüz kilometre hızla yol alışlarıydı. Bu satranç oyununda iki taş arasındaki uzaklığın 3 milin altına inmemesine dikkat etmek, yukarıdan aşağı sıralandıklarında 1000 ayaktan fazla yaklaşmamalarına bakmak gerekiyordu. Daha seyrek bir hava trafiğiyle bu kurallar esnek hale getirilebilir, daha sık aralıklar benimsenebilirdi. Ama şimdiki sıkışıklıkta böyle bir şey söz konusu değildi. Üstelik iş tehlikesizce görülmek isteniyorsa güvenliğin gerektirdiği araları daha da arttırmak zorunluydu. İşinin azaldığı seyrek anlarda bu anlar saniyelerle ölçülebiliyordu. Kate fırtına ve yolcu uçakları yığını arasından geçtiği tehlikeli iniş sırasında jet uçağı pilotunun neler hissedebileceğini düşünüyordu. Hiç kuşkusuz korkunç bir yalnızlık da hissettiği, tıpkı Kate gibi. Benzerlerinin fiziki yakınlığına rağmen insan olduğu için hayat sonsuz bir yalnızlıktı. Kate'in elinin altında iş arkadaşları vardı, pilotun da yardımcısı ve mürettebatı. Ne yazık ki önemli olan bu yakınlık değildi. Özellikle de iç zindanına, beyninin derinliklerine çekilen kişi için. En yakınları bile çekildiği yere ulaşamazlardı. Orada tek başına kuşkularıyla anılarına, bilincine ve korkularına karşı durmak zorundaydı. Doğumundan ölümüne dek ebediyen yalnız. Kate Bakersfield bu yalnızlığın yoğunluğunu bilirdi. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 108.